Ayrım 10. Paris. Tarık Arıca Paris'e ayak attığı günden beri kalmakta olduğu ucuz oteli elinde iki valizle terk edip taksiyle yeni tuttuğu apartman dairesine giderken son derece keyifliydi. Artık bir yatak, bir dolap, bir de gece masasından ibaret bir odada hücrede yaşar gibi yaşamayacaktı. Tuttuğu evin bir küçük oturma odası, içinde kahvaltı edebileceği ufak bir masa bulunan mutfağı, kocaman küvetli, bideli, yerleri fayansla döşenmiş geniş bir banyosu ve iki de yatak odası vardı. Möbleliydi. Metroya ve otobüs duraklarına yakındı. Kısacası mükemmele yakın bir daireydi. Mükemmel olmasını önleyen husus evin kusuru değil, Tarık'ın maddi imkanlarıydı. Daireyi fiyatından dolayı başka biriyle paylaşmak zorundaydı Tarık ve bu kişi de konsoloshanede birlikte çalıştığı Muhlis'ti. Tarık daireden bahsedip de çok beğendiğini ancak pahalı bulduğunu söylediğinde, madem iki yatak odası var, neden kirayı paylaşmıyoruz demişti Muhlis. Nasılsa o da kendi için münasip bir yer arıyordu. Önceleri teklif cazip gelmişti Tarık'a. Sonra kontratı imzalamaya gittikleri gün ruhuna afakanlar basmıştı. Zaten bütün günü birlikte geçirdiği bu adamı bir de akşamları evinde çekebilecek miydi? Hiç durmayan çenesi ve sürekli anlattığı fıkralarıyla. Ama olan olmuştu. Kontratoyu birlikte imzalamışlar, kaporayı vermişlerdi. Taşınacakları gün Vişi'deki Türk sefaretine bazı evrakların götürülmesi icap etmişti. Muhdis trenle yola koyulurken Tarık da evine taşınmak üzere taksiye binmişti. Valizlerini açıp eşyalarını yerleştirdikten sonra çıkar, şöyle kendi başına biraz yürür, bir kahveye girer otururdu. Bir perno içer, bir de sigara tellendirirdi. Bugün kutlanması gereken bir gündü, birçok nedenle. Yeni bir eve taşınıyor olmasından daha da önemli bir şey olmuştu. Sabiha telefon etmişti. 2 yıla yakın bir zamandır ilk kez duyuyordu Sabiha'nın sesini. O kadar şaşırmıştı, heyecanlanmıştı ki Muhlis, neler oluyor gibisinden bir hareket yapmıştı elleriyle karşı masadan. Sabiha telefonda Tarık'tan güneye inen Alman askerlerinden kardeşini ve ailesini korumasını rica ediyordu. Sanki Tarık Allah'mış gibi. Kim kimi koruyabiliyordu Hitler'den? Sabiha'ya kız kardeşiyle kocasının ellerinde muntazam belgeleri olduğunu, isterlerse Türkiye'ye dönebileceklerini anlatmıştı Tarık. Sabiha babasının kalp krizi geçirdiğinin haberini de vermişti. Serva'ya ve çocuğuna bir şey olursa kalbi dayanamaz, ölürdü yaşlı adam. Tarık telefonda Sabiha'nın anlattıklarını içine sindire sindire kendi ailesi hakkında haber veriliyormuş gibi dikkatle dinlemiş, onu uzun uzun teselli ve Selva'ya bir şey olmayacağına dair ikna etmişti. Selva'ya Paris'ten İstanbul'a kalkacak trenlerin tarifelerini haber verecekti. Marsilya'dan ayrılması için ısrar edecekti. Onu ve ailesini koruyacaktı. Telefonda böyle söylemişti ama onları nasıl koruyabileceğine dair en ufak bir fikri yoktu. Tek yapabileceği Nazım Kender ile temas kurup Selva'ya göz kulak olmasını rica etmekti. Nazım Kender'in garibine gitmez miydi acaba? Kocası olan bir kadını Tarık'ın ve kendisini koruma altına almaya kalkması? Hayır, bunu yapamazdı. Ama sırf Sabiha'ya olan sevgisinden kendini bir şeyler yapmak mecburiyetinde hissettiği için İstanbul'a doğru giden trenleri araştırmıştı, telefonu kapatır kapatmaz. Tren yolculukları savaşın olduğu topraklarda çok tehlikeliydi. Tarifeler güzergahtaki çatışmalar nedeniyle alt üst olmuştu. Paris'ten kalkan bir trenin ne zaman, nereye varabileceğini bilmek mümkün olmuyordu. Selva'yı böyle bir yolculuğa zorlayamazdı. Fakat yaptığı temaslarda bir başka umut ışığı görür gibi olmuştu. Türk diplomatlarının çeşitli çalışma kamplarından kurtarmayı başardıkları Yahudileri Paris'te toplayıp trenle İstanbul'a, sonra da vapurla Filistin'e yollamak maksadıyla bir çalışma yapılmaya başlanmıştı. Bunu bizzat Vişi'deki Türk sefiri söylemişti Tarık'a. Kotarılması kolay bir iş değildi. Türk hükümeti kendi kiralayacağı bir vagonu Edirne istikametine hareket eden trenlerden birine taktıracaktı ve tarafsız bir ülke olduğu için haklarını kullanarak bu vagonu himayesi altına alacaktı. Bu konudaki çalışmalar ve temaslar sürdürülüyordu. Demek Sabiha için nihayet elinden bir şey gelebilecekti Tarık'ın. Sevinmişti. Bir şeye daha sevinmişti Tarık. Sabiha ona bir asabiyeciye gitmeye başladığını söylemişti telefonda. İhtisasını Avusturya'da yapmış, çok değişik bir doktordu bu. Hastalarına diğer asabiciler gibi uyku ilacı ve sakinleştiricilerle başından savmıyor, saatlerce konuşturuyor, endişelerinin köklerine iniyordu. Sabiha haftada 2 kere gittiği bu doktordan çok memnundu. Doktor onu yargılamıyor, suçlamıyor, nasihat bile etmiyor, Sadece dinliyordu. Sabiha da anlatıyor, anlatıyor, anlatıyordu. Yüreğinin en gizemli, en derin köşelerine kaçıp saklanmış korkularını, kuşkularını nihayet dökebileceği birini bulmuştu. Tarık hafif bir kıskançlık duygusuyla sormuştu. Nasıl bir adamdı bu? Yaşlı mıydı, yakışıklı mıydı? Hayır, yaşlı değildi. Evet, yakışıklıydı da. Ya, öyle mi? Demişti Tarık. Sabiha'nın sesi akarsu gibi çağıldamıştı kulağında. O bir doktordu ve hiçbir zaman bir dostun yerini tutamazdı. Tarık'ın sıcak dostluğunu gerçekten özlüyordu Sabiha. Muhlis yeni evlerine akşama doğru eli kolu paketlerle dolu geldi. Doğruca mutfağa gidip aldıklarını raflara yerleştirmeye başladı. Nedir bunlar? Neler aldım böyle? Diye sordu Tarık. Bunlar hayatımıza tat katacak elemanlar. Çeşitli peynirler, şarap ve ekmek. Yemeğimizi dışarıda yeriz diye düşünmüştüm. Bunlar yemek değil azizim. Delikaste. Dipnot 1 bunlar. Delikaste, özel lezzetli yiyecekler. Bu peyniri nereden buldun? Karşıdaki bakkala baktım eve gelirken. Biri yoktu. Bugünlerde kolay kolay bulamazsınız dediydi bakkal. Kaç şişe de şarap almışsın böyle? Kim içecek bunları? Ben her şeyi bulurum dedi muhlis. Şarapları da biz içeceğiz. Sen, ben ve misafirlerimiz. Misafirlerimiz mi? Evet, birazdan gelecekler. Ferit ile karısı. Benim Galatasaray'dan arkadaşımdır Ferit. Burada doktora yapıyordum. Savaş başlayınca dönemedi memlekete. Şimdi üniversitede ders veriyor. Çok seveceksin tanıyınca. Benim gibi sulu değildir. Senin gibi ciddi biridir ama çok da kabiliyetlidir. Mektepte hem koşu şampiyonuydu hem tiyatrocuydu. Bir gece aşka gelip kazaska oynamıştı. Nefesimiz kesilmişti. Tarık'ın canı sıkıldı. Evindeki ilk gecesini sakin sakin radyo dinleyerek ve kitap okuyarak geçirmek istemişti. Erken yatıp biraz da sabahki telefon konuşmasını düşünecekti. Tüm konuşmayı baştan sona hatırlamaya ve satır aralarını okumaya çalışacaktı. Sabiha'nın endişeli ama neşeli gelen sesini tahlil edecekti sakin kafayla. Keşke bana bir soraydın dedi. Sen bizlere katılmak istemezsen odanda kal. Ama ilk günümüzü ıslatmak lazım diye düşündüm. Odamda kalmam ayıp olur. Misafir çağıracağın zaman bana bir danış. Emin muhlis. Askerde miyiz, mektepte mi? Konsoloshanede üstümsün ve sana siz diye hitap ediyorum. Ama bu evin içinde eşit statüde olmaksak birbirlikte kalamayız Tarık. Her ikimiz de eve istediğimiz saatlerde girip çıkmakta, kadın kız getirmekte ve misafir davet etmekte serbest olmalıyız. Öyle değil mi? Çocuk değiliz ki biz. Ben müsaade edersen bunu bir düşüneyim. Olmazsa daha yolun başında dostluğumuzu zedelemeden evlerimizi ayırırız, dedi Tarık. Odasına geçti. Pencerenin önündeki berjere oturdu. Açmadı lambayı. Sokak lambasının aydınlığında düşündü. Acaba gariplik kendinde miydi? Muhlis'in lakırtıları irkiltmişti onu. Ne demişti genç adam? Bu eve kadın kız getirmekte serbestsiz, demişti. Kendisi de genç bir adamdı Muhlis gibi. Ama aklının ucundan bile geçmemişti bu eve kadın getirmek. Hele de yan odada uyuyan başka biri varken. Anadolu kültüründen gelmekle İstanbul olmanın farkıydı işte bu. Liseyi kendi gibi Sivaslı değil de Galatasaray'da bitiren arkadaşı için eve kız getirmek en doğal bir hal iken bunu düşünmek bile Tarık'ın yanaklarını kızartıyordu. Belki onun da büyüme zamanı gelmişti artık. Hayatın işten, görevden, aşkın ise hiçbir zaman erişilemeyecek bir kadının hayalinden ibaret olmadığını anlamanın vakti çoktan gelmişti. Belki de Muhlis Allah'ın bir lütfuydu onun için. Tarık'ı arkadaşlarına tanıştıracak, onu bir kaplumbağa gibi içine saklandığı kabuğundan dışarı taşıyacak, Paris'in kuytularına, barlarına, gecelerine ve kadınlarına sürükleyecek, ufkunu genişletecek bir aracıydı. Odasından çıktı. Mutfakta bir tabağa çeşitli peynirleri dizmekte olan Muhlis'in yanına gitti. Elini omzuna koydu, her zamanki sakin sesiyle ''Sen haklısın azizim'' dedi. ''Burası bir mektep değil, bir ev, bizim evimiz. İstediğin gibi girip çıkabilir, misafir getirebilirsin. Sadece kalabalık çağıracağın zaman haberim olsun ki tedbir alayım. Aranıza katılmak içimden gelmezse bir sinemaya filan giderim. Gecenin sonunda Tarık aldığı karardan memnun kaldı. Ferit ve karısı gerçekten çok hoş insanlardı. Ellerinde bir şişe şarapla gelmişler, gece yarısına kadar sohbet etmişlerdi. Ferit, Tarık'ın beklentilerinin aksine züppelikle hiç ilgisi olmayan, aklı başında ve gerçekten de çok yönlü bir genç adamdı. Muhlis'in övdüğü kadar vardı. Karısı da Evelyn adında sevimli bir Fransız kızıydı. Ferit'le üniversitede tanışmışlar, birkaç yıl flört ettikten sonra 6 ay evvel evlenmişlerdi. Çat pat Türkçe konuşmaya çalışıyordu Evelyn. Şırap şişeleri boşaldıkça ve kafalar dumanlandıkça birbirlerine daha çok ısınıyor, konudan konuya atlayarak konuşup duruyorlardı. Ama sonunda tek bir konuya, Avrupa'yı kavuran savaşa ve yaşadıkları korkunç şartlara odaklandılar. Ferit de Tarık ve Muhlis gibi Almanların Yahudilere uyguladığı insanlık dışı muamelelerden çok rahatsızdı. Üniversiteden tanıdığı birkaç sınıf arkadaşını Nazilerin elinden kurtarabilmek için bir müddet evinde saklamış, konsoloshaneye gitmeye çekindikleri için bizzat kendi gidip başvuru yapmıştı. Tarık da bazı kimseleri nasıl Gestapo'nun elinden kurtardığını anlattı onlara. Muhlis, Tarık tarafından karakoldan kurtarılan bir yaşlı adamın Tarık'a dönüş yolu boyunca nasıl öpüp durduğunun tarifini yaptı, çok güldüler. Evelyn'in de anlatacakları vardı. Bir arkadaşının nişanlısı Yahudilerin toplandığı çalışma kamplarına ait korkunç hikayeler duymuştu. Nereden mi duymuştu? Alman yanlısı olduğu için kamyonetiyle kampa erzak taşımasına müsaade etmişlerdi. Kampa gidip gelirken ve orada çalışanlarla sohbet ederken öğrenmişti bu tüyler ürpertici öyküleri de. Almanlardan sıtkı sıyrılmıştı delikanlının. Tarık, Muhlis, Ferit ve Evelin geç saatlere kadar bu sinir bozucu hikayeleri içkinin tesiriyle biraz da abartarak konuşup durmuşlar, aynı duyguları paylaşmışlar ve bu zavallı insanlara ellerinden gelen her yardımı yapmaya söz vermişlerdi, peltek peltek. ''Siz zaten elinizden geleni yapıyorsunuz,'' demişti Ferit. ''Biz de karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte.'' ''Öyle mi? Bir dernekte filan mı?'' ''Yo, hayır.'' Ferit Tarık'ın yanından kalkmış, radyoyu karıştırarak müzik çalan bir istasyon bulmuştu. Bu konular kapanmıştı böylece. Daha sonra da Muhlis dans müziği çalan bir başka istasyon bulmuştu. Da havaları değişmişti biraz. Misafirler haftaya yine görüşmek üzere sözleşip ayrıldıktan sonra Tarık ve Muhlis birlikte ortalığı toplayıp odalarına çekilmişlerdi. Tarık karyolasında elleri başının altında sırt üstü uzanırken biraz yorgun, hayli sarhoş ama hoşnut da halinden. Hayatına bir renk katmıştı bu ağzı kalabalık ev arkadaşı. Ankara. Sabiha Doktor Sahir'in loş muayenehanesindeki geniş ve rahat koltuğa yerleşmiş, ayaklarının önündeki pufa uzatmış, gevşemeye çalışıyordu. ''Siz hazır olana kadar bekleyeceğiz yine,'' demişti doktoru. ''Kendinizi konuşmaya hazır hissetmezseniz konuşmayın. Öylece uzanın, dinlenin. Kendinizi düşüncelerinizin akışına bırakın. Arzu ederseniz size müzik de çalabilirim bugün. Klasik müzik sevdiğinizi biliyorum. Elimde Brahms'ın piyano konçertosu var. Dinlemek ister misiniz?'' ''Ah evet.'' Doktor Sahil kocaman bir kara plağı tozunu alıp gramofona koymuştu. Gramofonun iğnesi cızırtıyla bir müddet döndükten sonra müziğin ilk notaları duyulunca gözlerini yummuştu Sabiha. Konçertonun tanıdık notalarını takip ederken gerçekten de gevşemeye başlamıştı. Yarı uyku hali gibi bir şeydi bu. Doktorun sesini duyuyor ama yüzünü görmüyordu. Tam karşısında oturmuyordu adam. Az gerisinde duruyordu belki. Belki de odada geziniyordu. Biraz konuşuyor, biraz dinliyor, ara sıra soruyordu. ''Kardeşinizin doğumunu hatırlıyor musunuz? Hayal meyal. 2-2,5 yaşındaydım. Çok net hatırlamıyorum. Aynı odada mı yattınız? Hayır. Selva bir seneye yakın annemle yattı. Buna kızmış olmalısınız. Kızdım tabii. Bana ait her şeye benden fazla sahip çıkıyordu. Çok doğal bir kıskançlık bu. Her çocuğun yeni bir kardeş geldiğinde mutlaka hissettiği bir duygu. Hiç değil. Benimki biraz farklıydı. Onu öldürmek istediğim anları hatırlıyorum. Yok canım. Belki öldürmek değil ama ölsün istediğim zamanlar oldu. Kızamık olmuştu. Bana geçmesin diye beni evden uzaklaştırdılar. Nereye yolladılar? Babaanneme. Oysa anneannem bizim eve gelip kalmıştı günlerce. Kardeşime bakmak için. Çok ağır, ağır seyretmişti hastalığı. Babaannem geceleri bana kardeşin için dua et derdi. Ederdim ama kurtulması için değil de ölmesi için. Kendinizi dışlanmış mı hissetmiştiniz? Hem de nasıl? 6 yaşında küçücük bir kızdım. Evimde ailemle birlikte olmak istiyordum. Kızamık olmaya da razıydım. Sonra ne oldu? Sonra beni duaları ederken Selva ağırlaştı. Babaannemin evine haber geldi. Dedemle birlikte fırlayıp gittiler. Bütün gece dönmediler. Çok korktum. Sabaha kadar ağladım. Bu kez kardeşimin kurtulması için dua ettim hep. Ve kurtuldu. Evet, Allah'a şükür kurtuldu. Ama uzun zaman içimde ukde kaldı o hadise. Kendimi hep suçlu hissetmişimdir ona karşı. Başka olaylarda oldu mu böyle? Tam böyle değil de, büyürken yani. Çocukça duygular işte. Anlatın bana. Bazen çok kızardım kardeşime. O kızgınlıkla kötü temennilerde bulunurdum. Ne gibi? Ne bileyim. Mesela bir keresinde okul piyesinde başrol ona verilmişti. Halbuki ben daha büyüktüm. Benim hakkımdı yani. Niye ona verilmişti rol? Kazık gibi uzun olduğundan. Erkek rolündeydi. Piyesin oynanacağı gün inşallah hastalanır, oynayamaz demiştim içimden. Kış günüydü, karlıydı yerler. O gün mektebe giderken karda düşüp kolunu kırmaz mı? Aa, sahi mi? Peki ne yaptınız? Çok üzüldüm. Vicdan azabı çektim. Kimselere de söyleyemedim tabii. Kendimi affettirmek için iyileşene kadar kulu kölesi oldum. İtiraf etmediniz mi kendisine? Çok istedim ama edemedim. Zaten inanmazdı. O kadar saf ve iyi niyetlidir ki. Onu çok sevdiğimi zanneder. Çok seviyorsunuz zaten. Sevmiyor musunuz yoksa? Çok seviyorum. Ama biliyor musunuz çok da kıskanmışım onu hayatım boyunca. Sabiha Hanım, bütün ilk çocuklar kardeşlerinin üstlerine geldikleri ve anne babalarının sevgisine ortak oldukları için çok kıskanırlar. Bu duygu büyüdükçe geçer. Doğru. Ama bende bu kıskançlıklar tortularını bıraktı. Vicdan azabı gibi bir şey. Kardeşimin hayatını manasız kıskançlıklarımla etkilediğimi düşünüyorum. Hiçbirimiz başkalarının hayatını yönlendirebilecek kadar güçlü değiliz. Aşırı kıskanç ilk çocuklar bile mi? Kesinlikle. Bütün ilk çocuklar böyle kıskanç mıdır sizce? Öyle dediniz ya. O benim fikrimdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin gibi düşünüyorum ben de. İlk çocuklar Allah'ın bir cezasıdır. Neden? Kıskanç, kurnaz ve entrikacı oldukları için. Kendilerinden sonra gelenlerin hayatlarına istikamet vermeye kalktıkları için. Bütün oyuncakları, bütün elbiseleri, bütün sevgileri kendilerine istedikleri için. İlk çocuklar. Yani ilk doğan kızlar ve erkekler. Ah, erkekleri bilemem. Onlar belki değişiktirler. Ve siz belki de bu yüzden ilk doğan kız çocuklarını pek sevmiyorsunuz. Öyle mi? Doktor Bey, dinleyin bakın. Burada şu coşkuya bakın. Da da da da da da. Ne müthiş bir konçerto bu. Çok isterdim iyi piyano çalabilmek. Beethoven'ın konçertoları da var mı sizde? Sabiha eliyle orkestrayı idare eden bir şef gibi hareketler yapıyordu. Bir sonraki seansımızda Beethoven çalarım size dedi Doktor Sahir. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz gevşeyebildiniz mi? Evet, Selva'ya ait duygularımı ilk kez itiraf ettim birine. Başka kimselere söyleyemezdim. Ama siz başkasınız, siz anlarsınız değil mi? Ben de papaz etkisi yapıyorsunuz galiba doktor. Bu koltuğa oturunca itiraf etmeye başlıyorum her şeyi. İçim rahatlıyor. Böyle hissetmenize memnun oldum. Yüreğimi açtığım bir kişi daha vardı, bir arkadaşım. Onunla da bazı şeyleri konuşabilmiştim ama sizinle olduğu gibi değildi. Ne oldu o arkadaşınıza? Paris'e tayin çıktı, gitti. Üzülmüş müydünüz? Çok. Bu şehirdeki tek gerçek dostumdu. O gidince yapayalnız kaldığınızı düşündünüz ve haydi gelsin uyku ilaçları. Bir avuç hap yutmadan da uyku uyumaya başlayacağım yakında. Öyle hissediyorum. İnşallah. Sayenizde. Her gelişimde kafamın içindeki habis, ura biraz daha yaklaşıyorsunuz. Sonunda yerini tespit edip neşter vuracaksınız sanki. Cerahat akacak ve ben iyileşeceğim. Hayır Sabiha Hanım. Bunu ben değil siz yapacaksınız. Tümöre sizin yardımınızla yaklaştım ama henüz yerini tam tespit edemedim. Bana gelmeye devam edeceksiniz. Onu bulunca neden oluştuğuna birlikte karar vereceğiz. Ve neşteri ben değil, siz vuracaksınız. Ama daha vakit var. Benim için hava hoş dedi Sabiha. Haftaya Beethoven'ın piyano konçertosu söz mü? Söz. Sabiha yavaş yavaş kalktı uzandığı koltuktan. Esnedi. Biraz sersemlemişti. Uzun bir vapur yolculuğundan dönmüş gibiydi. Kapının önünde Doktor Sahir tokalaşırken bir an fazla mı tuttu elini avucunda? Yoksa ona mı öyle geldi? Binadan çıktığında serin hava tokat gibi çarptı yüzüne. Taksiye binmek istemedi. Yürüdü eve kadar. Doktor Sahir, Doktor Sahir, Sahir. Değişik bir adam. Ruhunu bir defter gibi açan, okuyan, okşayan. Ruhunu okşayan, ruhunu. Uyur gezer gibi girdi evine. Akşam ailece sofraya oturduklarında hülyalı hali devam ediyordu Sabiha'nın. Fazıl Reşat Paşa 10 gün kadar önce çıkmıştı evine. O da katılıyordu yemeklere artık. Ne o kızım dalgın bir halin var dedi Sabiha'ya. Yoruldum baba çok uzun yürüdüm bugün. Bu hava yürüyüş havası mı kuzum üşüteceksin Sabiha dedi Leman Hanım. Yürümek iyi geliyor anne ruhuma iyi geliyor. Sabiha aslında senin bir tatile ihtiyacın var. Kati bir şey söylemek istemiyorum şimdiden ama 23 Nisan için izin istedim. Baktım çocuk bayramı 2 hafta sonu ile birleşiyor. Birkaç günde beni idare ederlerse arkadaşlar vekalette bir yerlere kaçabiliriz baş başa dedi Macit. Çok sevinçli bir haber veriyormuş gibi sesinde coşkuyla. Daha çok var Nisan'a. Şimdiden ayırmaya çalıştım işte. Nereye kaçacağız? Avrupa'nın her tarafında savaş var dedi Sabiha. Avrupa'yı düşünmemiştim. Nereyi düşündün? Halamın Gebze'deki çiftliğine gitmeyi düşündüm. Baharlarda çok güzel olur. Temiz havada istediğin kadar yürüyüş yapardık. Vekaletli bir aksilik çıkmazsa inşallah. Ah gidemem. Biliyorsun seanslarım var doktorla. Ben ta Nisan ayından bahsediyorum. Seansların biter o zamana kadar. Ben de gelemez miyim sizinle baba? Ha işte sen Hülya'yı alır gidersin dedi Sabiha. Siz baba kız tatil yaparsınız. Ben burada kalır seanslarıma devam ederim. Ne bitmez seanslarmış bunlar dedi Leman Hanım. Bana iyi geliyorlar anne. Tedavi oluyorum dedi Sabiha. Yeşil gözleri çakmak çakmaktı. Macit hayretle baktı karısına. Onu Doktor Celal'in tavsiye ettiği ruh doktoruna gönderilmek için akla karayı seçtiği günleri hatırladı. Yani şimdi sen tatile çıkmak istemediğini mi söylüyorsun bana? Sen değil miydin Ankara'ya hapsolmaktan ve baş başa kalamamaktan şikayet eden? Macit, niye hep böyle münakaşa etmek istersin diye sordu Sabiha. Ben mi? Ben mi münakaşa etmek istiyorum? Allah'ım bana sabır ver, dedi Macit. Annem istemiyor madem, biz de beraber gideriz babacığım. Zaten 23 Nisan çocuk bayramı öyle değil mi baba? Benim bayramım yani. Senin mektebin var, uzun tatil yapamazsın dedi Macit. Ben bunu annen için ayarlamıştım. Ona bir tebdili hava olsun diye. Baba, bu yıl mektepler Harp'in yüzünden 14 Nisan'a tatile giriyor, haberin yok mu? Aa doğru, unutmuşum. Kafamda hep Almanların bundan sonra nereyi işgal edecekleri, Rusların bizden neler isteyecek dedi. Unutmuşum kızım, özür dilerim. O halde hep birlikte gider ailece bir tatil yaparız. Deden de kuvvetlendiyse inşallah anneannenle onlar da katılırlar. Trenle gideriz. Macit beklentiyle karısının gözlerinin içine baktı. Amma uzattım Macit dedim Sabiha bıkkın bir sesle. Daha çok vakit var. Zamanı gelince bakarız. Odalarına çekildiklerinde Leman Hanım, bu Macit'i anlayamıyorum vallahi diye sızlandı kocasına. Önceleri Sabiha doktora gitmek istemiyor diye şikayet ediyordu. Kızı iyileşmeye başladım diyor. Bu sefer de onu tedavisinden koparıp Gebze'ye götürmek istiyor. Gebze'de tatil mi olurmuş ineklerin tavukların arasında? İlahi Macit. Marsilya. Servet telefonun başında uzun süre düşündükten sonra bu konuşmayı telefonu değil de yüz yüze yapmaya karar verdi. Fazla da yanına alarak gidecekti konsoloshaneye. Yine geçen seferlerde olduğu gibi kuyruk varsa çocuklu bir kadını öncelik tanırlardı herhalde. Zaten Rafo sık sık depoya kaçıp saklanmak zorunda kaldığı için oğlunun eczaneye bırakılmasına müsaade etmiyordu artık. Serva yola çıkmadan önce Ermeni sekreterden bir randevu istemeyi de düşündü. Ama kadın hayır derse hiç gidemezdi. En iyisi pat diye düşmek olacaktı kararını verdikten sonra. Dolabını açıp baktım. İyi giyimli biriymiş görüntüsü vermenin çok kapıyı açtırabileceğini biliyordu. Ama gardırobunda asıl olanlarla bu intibayı vermesine imkan yoktu. Yine yeşil mantosunu giydi. Boynuna genç kızlık günlerinden kalma Hermes marka ipek eşarbını bağladı. Sabiha'nın ona zorla verdiği krokodil çantayı bulup çıkardı dolabın derinliklerinden. Sarıp sarmaladığı oğlunu kucağına alıp çıktı. Otobüs durağına yürümeden önce Rafa'ya uğrayıp nereye gittiğini bildirmek için küçük bir tereddüt geçirdi. Rafa onu mutlaka vazgeçirmeye çalışacaktı. Sana ne elin kadının çocuklarından diyecekti. Her koyunun kendi bacağının asılması gerektiği günlerdeydiler ve kendileri için bazı isteklerin olabileceği bu günlerde başkaları için de bir şeyler isteyerek insanları bıktırmamalıydılar. Bütün bunları düşününce vazgeçti kocasına haber vermekten. Kararlı adımlarla durağa yürüdü. Her zaman tıklım tıkış olan otobüs yarı yarıya boştu. Marsilyalılar artık çok gerekmedikçe sokağa çıkmaz olmuşlardı. Önlerde yer buldu. Fazla cam kenarına koyarak oturdu. Biletçi otobüs kalktıktan hemen sonra geldi yanına. Bir bilet lütfen dedi Selva. Avenida de Prado'da ineceğim. İki bilet. Hayır bir tane. İki kişilik yer işgal ediyorsunuz madam. Otobüs bomboş baksanıza. Ama iki kişilik yer işgal ediyorsunuz. Selva Fazlı kucağına alıp camın kenarına yerleşti. Artık bir kişilik yer işgal ediyorum. Buraya kadar iki kişilik yeri işgal ederek geldiniz. Şaka mı yapıyorsunuz kuzum? Şaka yapar halim var mı? Sizler zaten hep böylesinizdir, beleşçiler. Sizlerden kastettiğinizi sorabilir miyim? Hadi hadi, verin bilet parasını da gideyim. Bir tane ödeyin. Zararı yok. Borgistan değil de Yahudilerin oturduğu bir mahalleden bindiğim için bana böyle davranıyorsanız bunu burnunuzdan getirebilirim. Çünkü bir, ben Yahudi değilim. İki, Fransız da değilim. Aksanımdan anlamamış olmanıza şaşırdım. Ben Alman asıllıyım ve bu bölgenin Gestapo şefinin metresiyim. Şimdi bana adınızı verin. Size adımı vermeye mecbur değilim. Zarar yok. Ben yaka numaranızı ezberledim bile. İnerken de otobüsün sefer numarasını alacağım. Durun, nereye gidiyorsunuz? Bilet paramı ödemedim daha. Sizden bilet parası almayacağım. Bu işi böylece kapatalım. Benden bilet parası almadığınızı otobüs idaresine şikayet etmek durumunda kalırım. Adam suratında lanet okuyan bir ifadeyle bir bilet kesip uzattı Selva'ya. Selva bileti aldı, cebine soktu. İneceği yere geldiğinde biletçinin yanından geçerken, "Başınıza gelen bu işkel belasını hak ettiğinizi düşünüyorum Mösyö. Allah size küstah insanlar olmanızın bedelini ağır ödetiyor," dedi. Otobüsten indiğinde asabiyetten dizleri titriyordu. Kendine gelebilmek için duraktaki bankoya oturdu ve içinden "İyi ki Fazıl henüz doğru dürüst konuşamıyor," diye düşündü. Çünkü az önce otobüste olanları babasına anlatabilseydi çocuk, kocasının dilinden kurtulamazdı Selva. Konsoloshaneye vardığında küçük Fazıl'ı taşımaktan ve yürümekten yorulmuştu. Her seferki gibi ahşap binanın önüne yığılmış kalabalığın arasına karışmadan doğruca kapıya gitti ve zili çaldı. Kapıyı hep aynı adam açtığı için tanıdı Selva'yı. Gülümsedi çocuğa. "Nazım beyefendiyi göreceğim," dedi Selva. "Randevunuz var herhalde. Olmaz mı?" "Yukarı çıkın sekreterin yanına." "Yolu biliyorum," dedi Selva. Kucağındaki Fazlı yere bıraktı. El ele merdivenlere yürüdüler ana oğul. Sekreter Selva'yı görünce şaşırdı. "Hayırlamadan bir eksik mi var kağıtlarınızda?" diye sordu. "Kağıtlarımız mükemmel. Ben Nazım Bey'i görmeye geldim. Hususi bir mesele için. Boş vakti var mı bugün?" Sekreter önünde defteri açıp baktı. "İki randevu arasında bekleme olursa alırım sizi. İçeri bir 10 dakika içinde. Fazla sürmez değil mi?" "Hayır, çok kısa. Sizin oğlunuz mu bu şeker çocuk?" "Benim, evet." "Adın ne senin küçük bey?" "Fafa, Fafa, Fa," dedi Fazıl. "Fazıl, ona babamın adını verdik." Selva diğer gelişlerinde yaptığı gibi sekreterin masasının yanındaki iskemleye ilişti. Kucağına Fazıl'ı alıp bekledi. Aklında sürekli konsolosa söyleyeceği lafları toparlamaya çalıştığı için ne kadar beklediğini fark etmedi. Ama bir ara Nazım Kender'in uzun boyuyla tepesinde dikildiğini görünce fırladı yerinden. Misafirini geçirmek için odasının dışına çıkmış bulunan konsolos şaşkındı. "Selva Hanım, hayrola, randevumuz olduğunu bilmiyordum." "Efendim, yoktu. Ben bir boş vakit bulursam diye ümitle bekliyordum burada." "Çocukla gelmişsiniz. Bir şey mi oldu?" "Evet." Nazım Kender sekretere bir sonraki randevusunu sordu. Selva'ya, "İtalyan konsolosu her zaman biraz geç kalır. Gelin Selva Hanım. Ama misafirim gelirse..." "Hemen çıkarım efendim." Selva oğluna döndü. "Sen burada otur, beni bekle, emin canım," dedi oğlunun homurtularını aldırmadan. Nazım Kender'in açık tuttuğu kapıdan girdi. Kapattı kapıyı Nazım Bey. Yürüdü, yazı masasının başına geçti. Masanın karşısında ayakta dikilip konuştu. "Çok az vaktimiz var. Bu yüzden hemen Sadide geleyim. Bir komşumun 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklarına yardım etmek istiyorum. Onların da en az kendi çocuğum kadar yaşama hakları olduğuna inandığım için. Türk değiller. Anne ve babaları Lübnan asıllı. Onlara da belge temin edebilir misiniz?" "Selva Hanım, benden gayri kanuni bir iş yapmamı istiyorsunuz." "Evet efendim. Ama gayri insani bir iş yapmanızı istemiyorum. Yaşadığımız dünyada kanuni ne kaldı ki? Hayat hakkımız bile Gestapo'nun iki dudağının arasında." Selva açtı çantasını. Camille Afnayim'in evinde bıraktığı çocukların resmini çıkardı. Nazım Kender'in masasına koydu. "İstediğiniz takdirde kurtaracağınız çocuklar bunlar. Ben yaşamaları gerektiğine inandığım için kovulmayı göze alarak geldim buraya. Beni kovmadığınız için size teşekkür ediyorum efendim." Kapı vuruldu. Sekreter kapıdan başını uzatıp "Misafiriniz geldi efendim," dedi. Selva üzerinde Sami ve Peri Naim yazan çocukların kimlik kartlarını koyduğu zarfı masaya, resmi yanına bıraktı. "Ben pazartesi günü sekreteri ararım. Eğer kabul etmemişseniz gelir kimlikleri alırım. Sizi bir daha da rahatsız etmem efendim," dedi. "Selva Hanım, bu çocukların başka bir yere sevki sırasında Türk olmadıkları anlaşılırsa sadece onların değil benim de başım fena yanar." "Anlaşılmaz. Ben onları bugünden itibaren Türkçe öğreteceğim. Aralarında basit cümlelerle konuşabilecekleri kadar. Söz veriyorum." "Ben hiçbir söz vermiyorum." Selva çıktı dışarı. Fazıl sekreterin çöp sepetini devirmiş, içinden dökülen kağıtlarla oynuyordu. Yere çocuğun yanına diz çöktü. Çöpleri, kağıtları toplayıp sepete geri koydu. Sekretere teşekkür etti. Fazıl'ın küçük eli avucunda merdivenlere yürüdü dimdik. Konsoloshanenin kapısından çıktığında bir umudun peşinde saatlerdir bekleyen insanlara baktı içi kanayarak. "Allah'ım," dedi içinden. "Çocuğuma bunları yaşatmamak için neresine gideyim bu dünyanın? Koskoca yeryüzünde insanoğlunun birbirine esniyet etmekten yaşayacağı bir köşe bulunamaz mı acaba?"